Ayrım 15, Köyün Kamburu, Kemal Tahir, sayfa 166. Üçüncü kısım. Çorum kasabası Samsun'la Ankara arasındadır. İkisine de 5-6 konak çeker. Bu yüzden olup bitenleri neden sonra haber alır? Sultanahmet zamanı 7-8 Hasan Paşa Çorumluları saraya kayırır, kimini at uşağı, kimini mutfak uşağı yazdırır, askerlik dairesinin hemşehrilerini fazla sıkmasına meydan vermezdi. Hürriyetten sonra bu düzen bozulmuş, yeni hükümetin ilk işi asker toplamak olmuştu. Ama Balkan Harbi'ne askere alınanlar Yozgat'tan geri geldikleri için Çorum kasabası harbi pek umursamamış, harp herkese şaka gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı haberine bu sebepten Çorum'da pek aldıran olmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa biraz sonra katılmasının da bu aldırmazlıkta az buçuk payı vardı. İlk haber şöyle çıkmıştı.
''Duydunuz mu uşak? Bugün İstanbul gazetesi gelmiş, kahvede okudular. Gavurun içi karışmış.''
''Hangi gavurun? İngiliz'in mi?''
''İngiliz'in değil, Avusturya'nın. Avusturya kralının oğlu Sırbistan'a gezmeye gitmiş, karısı da yanında. Bunlar gezip dururlarken Sırplının biri vurup öldürmesin mi?''
''Tanrı misafirini mi vurmuş bu Sırplı?''
''Ne sandın ya, Tanrı misafirini?''
''Kudurmuş mu bu namussuz? Avusturya kralı kızmıştır öyle ya.''
''Kızılmaz mı? 24 saate kadar savaşım var, vaktine hazır ol.'' diyerek kağıt yollamış.
''Bu Sırplı Balkan'da bize yüklenenlerden değil mi?''
''Bize yüklenenlerden.''
''Şimdi anladım. Bana Osmanlı dayanamadı. Avusturya'nın kralını ben it hesabına mı alırım?'' demiştir.
''Hem de öyle demiş.''
''Kağıdı gerisin geri yüzüne çarpar öyleyse.''
''Mahkeme başkatibi Mecid Bey'in de fikri bu.''
Öteki postadan çıkan gazetelerde daha tatlı haberler vardı. İngiliz, Alman, Fransız, Sırp, Avusturya, Rus birbirlerine dalmışlar, domuz topu olup boğazlaşmaya başlamışlar.
Peki hangisi hangisine vurmakta?
Almanla Avusturya birlik.
İngiliz de Sırpları mı arka çıktı?
Evet, İngiliz arka çıkmış.
Ya biz?
Bizde bir şey yok.
Ne güzel, birbirlerini yesinler de aman bize değmesinler.
Aradan bir zaman geçti. Gazete havadislerinin keyfine diyecek yok. Gavurlar kıyasıya boğuşuyor. Almanlar birer vuruşta Fransızı, Rus'u kötületmişler.
Alman'da bir top varmış ki güllesini Allah beterinden saklasın, Köse Dağı'ndan aşırıyormuş.
Ve de 40 yıl önce Fransızı 15 günde bitirdiği gibi bitireceğine and içmiş.
Hem de kralını yeniden tutsak almacasına.
Bir gün gene apansız davullar dövülmeye, hükümet konağının balkonundan yanık söylevler çekilmeye başlandı. Köylere atlı zaptiyeler kağıtlar koşturdu. Askerlik şubelerinin önü kıyamet gününün Arasat meydanına döndü.
''Tamam, Almanla birlik olup savaşa girmişiz kardeşler.''
''Girelim ya, geç bile kaldık, rezilliğe alıştık bir kez. Bir rüzgar da budur, gelir geçer.''
''Hemen geçmesin yahu, Balkan'ın öcünü Bulgar'dan alıverelim de sonra.''
''Höst, senin dünyadan haberin yok. Biz bu kez Bulgar'la birliyiz. Can yoldaşı, silah arkadaşı diyeyim de aklın yatsın.''
''İşte buna şaştım. Gebe karıların karnını deşip körpe çocukları süngüye takan, camilere çanlar asan Bulgar gavuruyla he mi?''
''Enver Paşa, önce Sırplıyı aradan çıkaralım da Bulgarların hesabını sonra görülür.'' diyesiymiş.
''Ne akıl yahu, ulan aferin Enver Paşa, İngiliz'den Mısır'ı, Yunan'dan Girit'i geri alacak mıymış?''
''Mısır, Girit kaç para, Rus'tan Kırım'ı, Kafkasya'yı almadan kılıcı kına sokmak yok.''
''Oh, ağzını öpeyim, gene ballar akıttın, ama Alman erkekse bize o zorlu toplardan bir iki vermeli.''
''Hey şaşkın, top ne demek, herif bize iki gemi vermiş ki dünyada işi yokmuş.''
''Yalana bak.''
''Vallahi gemi vermeseydi bizim bu savaşta işimiz neydi? Biz bu gemilerin hatırına girmekteyiz. Bunlar savaş patladığı sırada bize yakın bir denizdeymişler. İngiliz bunları sıkıştırmış. Bunlar kaçar, İngiliz'in donanması kovalar. Sonunda Alman gemileri bakmışlar ki kurtuluş yok. Bizim Çanakkale boğazına dayanmışlar da yol istemişler. Enver Paşa onlara yol vermiş. Arkasını kovalayan İngiliz gemilerine basmış gülleyi.''
''Hele aslanı hele, hey ömrüne bereket. Öyleyse dur sen, ben işi anladım. Aman yeni toplardan bize gizliden vermiş ki bizimkiler İngiliz'i topa tutmuşlar. Yoksa nazımız kaydı bacanak.''
''Artık orasını bilmem, gemiler şimdi bizde. İngiliz bize çok yalvarmış. Ben ettim sen etme. Benim bu amansız sıramda düşmanıma arka çıkma diyerekten.''
Önce gerekti domuz. Ismarladığımız Reşadiye gemimizle Sultan Osman gemimizin üstüne oturur musun?
Enver Paşa tas tamam böyle diyerek İngiliz'in İstanbul'daki elçisini eşekten düşmüşe çevirmiş. İngiliz elçisi söz bulamadı. Fazladan korkuyla herifin dudağı çatladı demekte Karagöz gazetesi.
Bunlar konuşulurken kahveye sıska telgrafçı girdi. Elini kaldırıp milleti susturdu.
Duyduk duymadık demeyin Müslümanlar. Alman'ın verdiği iki gemi dün gece Sivastopol'u bombardıman etti. Taş taş üstünde komadı. Esamı telgrafçı, ay sen çok yaşa. Ulan iyi, ulan aferin.
Fakat aradan 6 ay geçmemişti ki Çorum'un adamına önce bir şaşkınlık sonra da korku el verdi. Bu rüzgar geçenki Trablus'a, Balkan'a hiç benzemiyordu. Ötekiler bunun yanında esinti sayılmaz. Bu seferki fırtınanın domuzu, az vakitte köyde kasabada eli silah tutan baba yiğit bırakmayan bir bela. O zamana kadar düzeni hiç bozulmamış olan medresenin bile can başına sıçramıştı. Seferberliğin ilk davulları vurulunca Çorum Cemiyet Başkanı Dava Vekili Cevdet Bey'in sözüyle Hıdırlık Şeyhi Müderris Hüsamettin Efendi büyük hocalarla mollalar ortaya atılmışlar.
Büyük savaştır bu, her Müslümana Allah'ın emri var, gitmeyenler gavur olur aman ha diye bar bağırmışlardı.
O zamana kadar molla takımının askere götürüldüğü hiç görülmemişti. Allah'ın savaş emri hoca tayfasını tutmadığından medresedekilerin yürekleri rahattı. İşin şakası kalmadığını anlayan ağa oğulları açık göz zibidilerle birlikte canlarını medreseye atmışlardı. Az vakitte medresenin 40 hücresinde molla sayısı 300'e yaklaştı. Odalarda toprak atılsa yere düşmez oldu. Ne çare ki Kafkas, Kanal, Çanakkale kırılacak adam istiyor, sıra medreselere geliyordu. Çok geçmeden de bela kapıya dayandı. Mollalar asker lafıyla Çorum medresesi içine aç kurt girmiş koyun sürüsü gibi bir anda karıştı. Çorba kazanı gibi fıkır fıkır kaynamaya başladı. Evet, Osmanlı'ya bir bela uğramıştı, ötesi yok.
Molla kısmı askere mi alınırmış? Tövbe, kitaplarda görülmemiş bir dinsizlik, Firavun'un Yezid'in aklına gelmemiş bir gavurluk.
Zavallı mollalar önce müftiye sonra mutasarrıfa, daha sonra Hıdırlık şeyhine koştular. Hiçbiri dertlerine derman olmayınca bu rezilliği çıkaran dava vekili Cevdet Farmasalon'a başvurdular. Yalvarıp yakardılar. Akıllarınca gelen emirde bir yanlışlık olduğu %100'dü. Elif'i görse mertek sanan askerlik şubesi başkanının sözüyle böyle bir günahı kim işleyebilir bakalım? İstanbul'a yazılsın ki hele bir diye bağırıştılar. Gelen emir bir daha gözden geçirildi. Sıska telgrafçı makine başına oturtulup Ankara'dan Samsun'dan soruldu. Yalanı yanlışı yok. Mollalar asker.
Bu sefer emri veren kim dediler. Bakalım padişahımız efendimizin bu işten haberi var mı? Farmasonun biri uydurduysa hem de uydurmuştur. Hem de beri benzer farmason sanılmasın. Bizim kendi farmasonumuz. Şu dava vekili Cevdet olacak imansız.
Saraya tam 300 imzalı telgraf çekildi. Ertesi gün karşılığını alıp okudular.
Osmanlı toprağında bütün eli silah tutan mollalar ve dervişler ve hocalar Allah yolunda savaş için asker. Çünkü büyük savaş fetvası çıkmıştır.
Mollalar gömleklerinin yakalarını yırtarak bağırışmaya başladılar. Sonra da gözleri karardığından baş kaldırdılar.
Biz gitmeyiz. Hayır, kitapta yeri yoktur. Cümlemiz medresemizde bire kadar kırılırız da gitmeyiz. Osmanlı'nın bu zamana kadar son dayanağı nedir bakalım? Hacı hoca, imam, molla takımı değil mi? Bunlar gavur kılıcıyla kırılırsa İslam'ın temeli çökmez mi? Hayır, biz bir yere gitmeyiz.
İşte o zaman dava vekili Cevdet denilen alçağın gizli din taşıyan gavur dölü olduğu meydana çıkıverdi. Arnavut şube reisini de kendisine uydurmuş, medreseyi askerle çevirtmişti. Önce birkaç satırla öğüt verdi, kendisi de gönüllü yazılacakmış. Tam buna şart ederken arka sıradaki mollalardan bir namussuz, besbelli cami kabadayılarından biri ayağa kalkıcı "Hastir!" diye bağırmaz mı? İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Dinsiz dava vekili fukara mollalara haşa huzurdan öküz siniri kırbacıyla girişti. Yetiştiğini Allah yarattı demeden bitirdi. Askerler zaptiyelerde bir ucundan koyuldukları için çok mollanın yüzü gözü patladı, kolu budu zedelendi.
Bremedet Müslüman yok mu? Bağırtılarına çoktan erkeksiz kalmış, koca Çorum kasabasına karşılık verecek bir tek yiğit çıkmadı. Bunlar o gün medreseliği zorla depoya doldurdular. Gece sabaha kadar adlarını defterleyip gün doğmadan Ankara'ya doğru yola çıkardılar. Ne davul zurna ne de Osmanlı bayrağı. Kızılbaş'tan esir alınsa da böyle olmaz. Bu molla takımı böylece Çanakkale'yi tuttu. Çanakkale için çok laf ediliyordu. Bir değirmen ki Allah beterinden saklasın. Ekin yerine insanı öğütür bela değirmeni. Taburlar, alaylar kırılmakta kardeş. Göz açıp kapayası olmadan bakmışsın bir koca alay eriyivermiş. Buna molla duası ne halt etsin?
Peki yahu deli mi bu Enver? Veriverse de bunca Müslüman kurtulsa, bir Çanakkale'de varsın eksik olsun. Koca Girit adası gitti de kıyamet mi koptu?
Herif bir kez inat etmiş. Olmaz, vermem demiş. Bu Enver Paşa'da bir inat var. Huylu katırlar, bunun yanında uyuz eşek kalır. Şehzade Yusuf İzzettin Efendi Enver'e Seddil Bayır'da neden kurşun attı bakalım? Hep inadı yüzünden.
Çanakkale belasından hemen önce bir de Kafkasya'nın Allahu Ekber dağı meselesi çıktıydı. Görenler yeminle anlattılar. Enver burada kışı hesap etmediğinden tam 95 bin Müslümanın kanına girmiş.
Bu da bir Enver oyunu. Herif orduyu saldırttığı sıra bir kış ki nasıl bir kış? Kar diz boyu, tükürdün mü yere şak diye buz düşmekte.
İşin şaşılacak bir yanı da şu. Çanakkale'yi Kafkas'ı görenler, Türkçesi asker kaçakları da gitgide çoğalıyordu. Ayrıca 4. ordunun ilk göçmenleri de bölük bölük gelmeye başlamışlardı. Sözü anlaşılmaz dadaşlar ki, Rus bizi fena bozdu kardeş diye ağlaşıyorlardı. Cepheler dağıldı, ordu su şehrinde, su şehri Dedigin Nahşur'da, Sivas'tan 2 konak ilerisi. Asker kaçaklarının sözü de şu.
Beyip Paşa ne demiş? Beyip Paşa demiş ki bir umudum Kızılırmak demiş. Orada da tutunamazsam İstanbul'a kadar kaçarım. Bütün silahları denize atıp teslim olurum demiş. Sen bizi korkudan kaçtı belleme. İçime şuncacık korku geldiyse gavur dininde can vereyim. Bizi düşmandan evvel bit yiyecekti kardeş. Seferberlik biti ki ordunun içinde kanatlanmış uçmaktadır.
Cepheler Çorum toprağının köylerini erkeksiz bırakmış, erkeksiz köylerde rençberlik karılara kaldığından yavaş yavaş kıtlık başlamıştı. Hıdırlık şeyhi başını sallayarak ''Ben size demedim mi?'' diye yalandan içini çekiyordu.
''İşte dediğim nasıl birem birem çıktı. At izi it izine karışır demedim mi? Bu işin sonunu artık Allah'tan başkası bilemez. Aldınız mı John Türk hürriyetini?''
Çorum toprağı seferberlik kıyameti içinde böyle debelenirken Parpar'ın oğlu Kerim çalıklığının faydasını görmüş, askerlikten yakasını kurtarmıştı.
Ulan aman, bu adam Kırım'ı biraz daha sürmeli, sürmeli de biz büyük caminin imamlığına konup keyfimize bakmalıyız diye gizlice güler sevinirken seferberlik illetlerinden tifo hastalığına yakalandı.
Hastanede tam 20 gün ölümle pençeleşti. 22. gün yalvarmasına yakarmasına hiç aldırmayan namussuz hastaneciler,
''İyisin molla iyisin, ayı gibisin, bas bakalım.'' diyerek
fukara Çalık Molla'yı taburcu ettiler. Çalık Hafız'ın kefeni yırtması hastanedeki bakımdan değil, kendi sağlamlığındandı. Her aklına gelişte yüreğinin başını sızlatan bu hastane işini Çalık Kerim şöyle anlatıyordu.
Biz hastanede ilaç mı yedik efendi? Hayır, biz o ölüm harmanında say ki kendi etimizi yedik. Tifo bizi yakaladığı zaman boynumuz boğazımız dönmezdi. 21 günün sonunda kendimizi bir yokladık ki kemiklerimizin üstüne deriden başka bir şey kalmamış. Hey gidi namussuz seferberlik hastanesi. Görmeyen bilmez, bilmeyen de şaka sanır. Hastane demekteyim ya, ilacın kökü yok. Tabela kağıdında altıdan görünmektesin değil mi? Doktor altıdan yazmış, bize ona göre yemek çıkacak. Elimize bulgur pilavı değil, kara ekmek geçmez. Baktım ki açlıktan öleceğim, Çalık Hafız elden ha gitti ha gidecek. Kemere davrandım, hastanecilere parayı yığdırdım. Namussuz hastane hizmetçileri paramızı sanki bizimle beraber kazanmışlar. Bize bir getirdilerse kendilerine iki ayırdılar. Kime ağlayacaksın? Yanı başında dağ gibi pelvanlar hık diye gebermekte ve de leşleri 3 gün ortada kalmakta. Her bir yatakta 2-3 kişi can çekişmekte. Hepimiz sözüm buradan dışarı pisliğe batmışız. Doktorlar sabah yoklamasına burunlarını ilaçlı pamukla tıkayıp çıkmaktalar. O sabah bizi taburcu etmişler. Hademe söyleyince bir kere aman demişim, davrandım. Kalkmak lazım mı? Gözlerim kararmış, oyun sandılar. İmansız baş hademe bizi kolumuzdan tutup sürdü. Yalvarıp ağlamaktayım, gözlerimden ip gibi yaş dökmekteyim ki gavur olan acır. Hiç durmadılar, bizi giyindirip hastane kapısından dışarıya atıverdiler. İçimizde kıl kadar umut kalmış. Belki doktor görür de yeni baştan içeri alır diye duvarın dibine yaptım. Orada bir vakit inledim, yaralı it gibi hırıldadım. Allah tanık, şimdi sizlerden niçin saklamalı? Biri gelirken kafası kesilmiş tavuk gibi debelenmek bende. Akşama kadar üzerimizden atlayıp o kadar doktor geçti, Adem'e geçti. Biri de bu da neyin nesi, it mi köpek mi diye dönüp bakmadı. İşte o gün anladım ki hastane takımı imansız bir takım. Hastayı ölüyü çok gördüklerinden bunların yüreğini nasır kaplamış. Sonunda baktım ki elden gitmekteyiz, bizi orada kurt kuş paralayacak. Aman bir araba dedim, kendimi medreseye attım. Ama biz hasta düşmekten çok önce medrese medreselikten çıkmış, it ahırından beter olmuş. Eski şenlikler de mollaların koca koca aşk kazanlarını askeriyeye almışlar. Camını çerçevesini de kim bilir hangi imansız söküp götürmüş. İki körle bir topal molla odalardan birine sokulmuş titreşmekte. Bunlardan biri geldin ama çalık hafız, burada barınmanın yolu yok, senin köyün yakın, atla git yoksa ölürsün kardeş dedi. Baktım doğru, bize kalsa bu kadarını da bilemeyip orada gebereceğiz. Gene bir yaylı araba tuttum, leblebici Hilmi Usta'ya bıraktığım öteberiyi, kitapları neyi aldım. Ver elini ya Narlıca dedim. Bizim medreseyi bırakmamız böyle oldu efendi ağa, 9-10 yıl sonra yeniden köye çıkmamız işte böyle oldu. Çalık Molla köye çıktığı zaman Narlıca 70 evinden tam 114 erkeğini savaşa yollamış, kalanları da açlık, hastalık, eşkıya korkusu, çeşitli angaryalar ezip adamlıktan çıkarmıştı. Askere alınanların içinde 15 yaşında biraz gösterişli çocuklarla 50-60 yaşında dinç ihtiyarlar da vardı. İmansız askerlik şubesi reisi milleti kafa kağıdına göre değil, göz kararlamasına toplamış, köylünün eline birer kuru senet vererek önce atları, sonra öküzleri, daha sonra da eşekleri alıp gitmişti. Elde kalan hayvanlar da orduya aralıksız öteberi çektiklerinden rençberlik kol gücüne bakıyordu. Eşkıya besleyip zaptiye ağırlamak da başka bir yıkımdı. Çocuklar hastalıktan, açlıktan, soğuktan iyice zebunlaşmışlar. Karılar erkeksizlikten keyifsiz, sinirli, yüzlerine bakılmaz pis cadılara dönmüşlerdi. Mahir Ağa tifodan ölmüş, askere giden damadı Zebun Selim'in de 3 aya vermeden ölüm kağıdı gelmişti. Gözleri yavaş yavaş görmez olan fukara Uzun İmam artık gözlük takıyor, gene de asker mektuplarını seçemediğinden keyfince uydurup ölüye sağa ölü diyerek işleri büsbütün karıştırıyordu. Kahya Kadir Ağa'nın hali daha da acıklıydı. Dağ gibi Kadir Ağa bilinmez bir derde tutulup yatağa düşmüştü. Tam 3 ay inledikten sonra sopasız yürüyemez olup kalkmış, bu arada bir de cenabet öksürük peydahlamıştı. Her birinin boyu birer cigara içimi öksürükler ki sonu yok. Narlıca'da tuttu mu papur yoluna kadar uzayan bir öksürükler. Herkes usanıyor da, nedir bu kurban olduğum, aman ölse de kurtulsa diyor. Kısacası birkaç yıl öncesinin kocaman Narlıcası karılarla birkaç yatalak herife, birkaç asker kaçağı ile artık ağa denilen kara kavat abuzere, daha doğrusu sülük reziline kalmıştı. Köy çeşitli dertlerin içinde çırpındığından çalık hafızın gelmesine pek aldırmadı. Bu aldırmayışın bir sebebi de Molla Kerim'in yarına çıkmasının şüpheli görünmesiydi. Herkes ilk bakışta bu böyle yaşayamaz, bitmiş yahu, yakında ölür de kurtulur diye kesip attı. Çalığın köye gelişi yalnız Ayşe karıyı sevindirmişti. Marazlı oğluna kavuştuğundan değil, oğlan para getirmiştir ne güzel, ya da ölmeden parasının yerini söyler diye. Hastaneye yattığını duyunca kendini ağlayarak yerlere atması da hayırsız çalığı sevdiğinden çok birikmiş cer paralarının kaybolması korkusundandı. O sebeple hastane kapılarında günlerce beklemiş, ateşler içinde dalgın sayıklayan Kerim'e yalım yalım yalvarmıştı. Ne fayda? Domuz çalık nal dedi, mıh demedi, parasının yerini bildirmedi.
Çalıkoğlu köye gelince Topal Ayşe demek yüreği saf olduğundan, bir de Kur'an'ı bir tamam ezberlediğinden ölmeyeceğini bilmiş alçak dedi. Birkaç zaman yüreğine taş bastı, para lafı etmedi. Bizi canlandıracak yumurtadır, taze yumurta. Sen hele yumurta pişir diyen Hafızoğlu'na kaç aydır biriktirdiği yumurtaları birer ikişer yedirdi. Sonunda yumurtaların tükendiği gün Kerim gene yumurta isteyince, "Bitti Hafız, biraz açlık ver ki," diyecek oldu. Çalık herif lafı anlamamış gibi anasının yüzüne bir vakit baktı.
"İyi öylese," dedi, "şu kara keçilerden birini keselim."
Allah bilir ya, Topal Ayşe karının yüreği işte o gün bozuldu, içini bir korku kapladı. Tosun gibi kara keçi imansız Hafız'ın bıçağı altına yatarken Ayşe karı kendini tutamadı. Örtüsünü yüzüne çekip bir ağlama koyverdi. Bu sefer namussuz çalık öfkeye binmesin mi? Rahmetli babası parpar gibi bir nara vurup,
"Zırıltı istemem, canımı sıkma, ahırda kümeste ne varsa gebertirim ha," diye bağırmasın mı?
Ayşe karıyı aslında kıvrandıran Hafızoğlu'nun parası olup olmadığını bir türlü öğrenemeyişiydi. Oğlan öldü mü Allah para lafına yanaşmıyordu. Eskiden köye geldikçe muhtar odasından dışarıya çıkmayan, medresenin, kasabanın, cerre gittiği uzak köylerin olmuş işlerini anlatan herife hastalıktan sonra bir hal olmuştu. Ağzından sözü tek tek damlatmakta, kendine söylenen lafları duymazdan gelmekteydi. Günde 3-4 kere, "Ana kız, karnım acıktı," diye sesleniyor, o kadar. Evdekileri silip süpürdükten, katıklık bir şey kalmadığına iyice inandıktan sonra Çalık Hafız kesenin ağzını biraz açtı. Fukara Topal Ayşe'nin önüne ite kemik verir gibi bozuk para atmaya başladı. Bunlar 100 paralık, 5 kuruşluk, 25'lik panganotlardı. Eski bakır onduk kadar değeri kalmamış seferberlik kaymaları. Ama hepsi de çarktan yeni çıkmış gibi pırıl pırıl. Sanki bu domuz çalık kendi kesmiş. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177.